Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Cengiz Gürsel. Eserin adı Gafil ile Soytarı. Yazarı Özlem Peker. Koyu Kitap Yayınları 1. baskı İstanbul. Türü roman. ISBN numarası 9786-05-63-47-115. Bu kitap 134 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 6 Nisan 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Gafil ile Soytarı, bir ara zaman ve bir ara mekan romanı. Karakterler de ne moderne ne de eski olana ait. Ancak ikisinin üzerinde, ötesinde soluk alıp veren yüzler. Dikkatli okur bazen düşünür. Neden bizde bu kadar imkan varken, yani kağıdın üzerinde bize ait bir metin oluşturabilecek güç varken, sürekli ithal ettiğimiz formlarla idare edilip, Gafil ile Soytarı gibi bize münhasır romanlar daha fazla yazılmıyor diye. İşte Özlem Peker bu güçten oldukça özgün bir roman sağlamış. Gafil ile Soytarı hem gelenekten gelen, hem bugüne seslenen, hem de geleceği besleyen bir roman yazmış. Sedat Demir. Güzel bir hikaye vardır. Yeni doğanların kulağına fısıldanan, erken anlatıldığı için zamanla unutulan, ölenlerin de bildiği bir hikaye, gözleri hayata kapanırken anlatılan ve zamansız anlatıldığı için geride kalanlara aktarılamayan. Doğum ile ölüm arasında da anlatılır insanlara bu hikaye. Eğer dostuysalar zamanın elbette. Çünkü en güzel hikayeler dostlara anlatılır önce. Ülkelerden bir ülkede zorbanın kahini dinlediği yerde başladı hikaye. Zorba ülkenin hükümdarı, kahin ise bildiğimiz kahin işte. Günlerden birinde meçhul birinin ortaya çıkıp tahta el koyacağı söylendiğinde inanmamış olan zorba, kehanetin belirtilerinin ortaya çıktığını gördükçe endişelenmekte. Onlar konuşurken sarayın yüksek tavanlı salonunda vezir girdi içeriye. Dinlediklerinden yüreği sıkışmış olan zorba, aynı anda açtı ağzını dünyayı yutmak istercesine. "Yok, beklemeyeceğim artık. Sen doğruyu söylüyorsun kahin. Zamanın ellerine bırakamam kaderimi. Haklısın. İstersem değiştirebilirim kehanetteki felaketimi. Şimdi beni iyi dinle vezir. Tez toplayıp getirsin muhafaza etrafta şüpheli kimi görürlerse. Acele diyorum vezir, acele." Kahin ellerini avuştururken, hükümdarın takdirini kazanmış olmanın sevinciyle vezir attı kendini avluya. Oradan da hep hazırda bekletilen atının terkisine. Ne çıkarı vardı bu deli kahinin zorbayı acele ettirmekle? Bak, sevmediği halde hükümdarına takılan şu ismi kendisi de söylemişti işte yüksek sesle. Zorba, zorba, zorba. Bağırdı vezir avludakilere. Bakmayın bana öyle. Toparlanın hemen. İnsan toplayacağız bugün akşama kadar. Şüpheli görünen herkes doldurulacak arabalara. Şüpheli ne demek? Onu da isterseniz siz sorun artık hükümdara. Tuhaf bir insan avı başlayınca ülkenin sokaklarında yaka paça iteklenen kadınlar ve erkekler şaşkınlık içinde doluştular at arabalarına. Tanıyanların gafil diye çağırdıkları bir adam tam bu kargaşanın ortasında çıktı karşımıza. Bırak beni diyerek girdi hikayeye, kolunu iri kıyı muhafızdan kurtarmaya çalışarak kendim binerim bırak. Muhafız oralı olmadı. Onu tuttuğu gibi arabaya çıkardı. Hükümdarın emrini yerine getirmek üzere görevlendirilmişti ve ne olursa olsun aldığı emre uyacaktı. Zaten en son arabaydı kendisinin sorumluluğuna bırakılan. Diğer arkadaşları herkesi topladığı için kendisine bu iki sefilden başkası kalmamıştı. Siniri burnundaydı anlayacağınız, tam burnundaydı. Güneş ise tam tepedeydi, tam tepede. Muhafıza sinirlendi gafil. Az önce onun yırttığı gömleğine bakarken bir yandan, söylenip durdu diğer yandan. Arabanın arkasında kendisi gibi zorla alıkonan bir kişi daha vardı. Bir de ufak tefek bir papağan. Saraya gittiklerini söylemişti muhafız ama nedenini açıklamamıştı. Adın ne diye sordu karşısında oturan tuhaf kılıklı genç adam. Cevaplamadı gafil. Çünkü dikkatini bu garip kıyafetli, ucu püsküllü, şapkalı yol arkadaşına veremeyecek kadar kızgındı. Ne zaman ki azaldı gafilin kızgınlığı, o zaman dönüp selamlaştı yol arkadaşıyla ve neden saraya götürüldüklerini bilip bilmediğini sordu ona. Zorba tahtına göz dikeni arıyormuş dedi karşısındaki. Sesi kısık çıkıyordu. Hasta mıydı neydi yoksa hasta mısın diye sordu gafil. Sesinin doğuştan beri böyle olduğunu söyledi diğeri ve ekledi. Soytarı derler bana. Soytarı olduğum için. Ya senin adın nedir? Gafil dedi diğeri. Gafil olduğum için dedi. Ve başka bir şey söylemedi. Yeni tanıdığı insanlara kendisinden bahsetmeyi sevmezdi. Etrafını incelemekte olan gafilin gözü arabanın arka tarafında büzülmüş duran papağana takıldı. Sahi bu hayvanın oralarında ne işi vardı? Onun kehanette söylenen o meçhul kişi olmasından şüphelenmiş olamazdı ya muhafızlar. Hayvandı bu basbayağı hayvan. Kendisinden bahsedildiğini hissettiğinden mi bilinmez, Bir varmış bir yokmuş, bir varmış bir yokmuş diye üst üste tekrarladı papağan. Sahibi öğretmiş olmalıydı. Sahibinin bir boşluk anında arabadan atlayıp kaçmayı becerdiğini söyledi soytarı. Herhalde muhafız fark etmesin diye ya da telaştan artık hayvancağızı geride bırakmıştı. Aynı anda sarayda ortalığı kasıp kavurmaktaydı hükümdar. Bir delik bulup da girme fırsatını bulanlar tir tir titremekteyken, arkada kaçacak fırsatı bulamadıkları için hükümdarın yanında kalanlar ecel terleri dökmekteydiler yan yana. Neyse ki kahin yiyecek bir şeyler istedi de hizmetkarlardan, hükümdarın dikkatiyle birlikte hiddeti de dağıldı. Bugünün diğer günlerden ne farkı var ki bunca kızgın hükümdarımız diye fısıldadı yiyecekleri getirmek üzere salondan ayrılan hizmetkarlardan biri yanındakine. Bilmiyorum dedi diğeri ama kahin biliyordur belki. Söyle kahin diye gürledi zorba. Bugün bir farklılık olacak mı? Güneş hareket edecek mi sonunda? Hemen cevap vermedi kahin. Diğerlerinin aksine rahat bir tavrı vardı hükümdarın karşısında. Belki de başının vurulmayacağından emin olduğu için. Çünkü başı vurulursa geleceği okuyabilen kimse kalmayacaktı ve gelecek ürkütüyordu hükümdarı. Bugün de değişiklik olmayacak efendim. Güneş yine tepede kalacak dedi kahin. Tadı kaçtı zorbanın. Suratını astı ve sarayın avlusunu gören pencereye döndü yüzünü. Dur bakalım dur diye seslendi tepedeki güneşe. Sen dur istersen ben seni beklemeyeceğim artık. Dur diye bağırdı muhafız arabacıya. Şu yanında koyunla yürüyen yaşlı adamı da alacağız. Saraya yaklaştıkça araba morali bozulmaktaydı iri kıyım muhafızın. Arkadaki iki kişiden başka kimse çıkmamıştı karşısına. Yanında durdukları yaşlı adam ile koyunun da arabaya alıp almamakta kararsızdı doğrusu. Yeryüzünde fazla vakti kalmamış gibi bir hali vardı. Kimsin, ne iş yaparsın diye sordu muhafız. Çobanım diye cevapladı yaşlı adam. Daha doğrusu çobandım. Yapmıyorum artık dedi. Nereye gittiğini sordu muhafız. Her yere dedi çoban. İzini kaybettiğim birini arıyorum da. Onu tanıyorum. Daha doğrusu hakkında söylenenleri biliyorum dedi soytarı gafile. Ama fazla ortalıklarda görünmez diyorlardı. Dağın eteklerindeki evinden pek çıkmaz, inmezmiş buralara. Yaşlı adamı arabaya almamaya karar verdi muhafız. Şüphelileri toplamaları söylenmişti zaten. Bunca yaşlı biri şüpheli olamazdı. Sahi şüpheli derken tam olarak neyi kastetmişti ki hükümdar? Aman boş ver diye geçirdiği içinden muhafız ve devam etmesini söyledi arabacıya. Arabadakiler gibi işe yarayabilecek birkaç kişi daha götürebilirse, saraya ve onlardan biri o tahta göz koyan meçhul şüpheli kişi çıkarsa, belki yarın en kıymetli muhafız olacaktı hükümdarın. Her ne kadar yarının yarınlığı kalmamış olsa da. Çobanla koyununu arkada bırakıp yola devam ettiler. Üçüncü biri daha çok geçmeden çıktı karşılarına. Falcı bir kadındı bu. Kadın çok direndi arabaya binmemek konusunda. Hatta tehditler bile savurdu muhafıza. Fakat nafile, yaka paça yukarı çıkartıldı. Öyle sinirlendi ki kadın, gücü yetse ortalığı birbirine katacaktı. Ama yetmedi gücü. Saraya varıncaya kadar da konuşmadı birkaç kelime dışında. Muhafızın kılıcından daha keskin lafları vardı aslında falcı kadının ama onları hükümdara saklamaktaydı. Öfke içinde baktı ilerledikleri toprak yola. Onun suskunluğu gafil ile soytarıyı da etkiledi. Onlar da konuşmadılar uzun süre boyunca. O sırada sarayda karnını doyurmuş olmasına rağmen sinirlerini yatıştıramamıştı zorba. Peki ne yapacağız? Nasıl anlayacağız kehanetteki düşmanımın hangisi olduğunu? Ya bu ülkede değilse ayrıca diye çıkıştı kahine. Söyle ne yapmalıyım? Ne yapmalı söyle. Hemen cevap vermedi kahin. Önemli bir şey söyleyeceği zamanlarda yaptığı gibi bir süre geciktirdi yanıtı. Ardından açıkladı. Her şey düzelecek hükümdarım. Bulacağız düşmanınızı, güvenin bana. Acı bir kıvrım oluştu zorbanın dudağında. Onun birazdan bağırıp çağırmaya başlayacağını bilen etrafındakiler usul usul sindiler bulundukları yerde. Zorbanın oğlu girdi salona. Etraftaki hizmetkarlara bakmadan doğruca gidip dikildi babasının karşısına. Muhafızların size getirecekleri tutsakları sorguya çekmenizi ben de izleyebilir miyim izninizle? Bu eğlenceyi paylaşmak isterim sizinle, dedi. Sinir oluyordu. Kahin tahtın bu budala varisine. Tıpkı babası gibi o da zorbaydı. Hizmetkarlar bile ona genç zorba adını takmışlardı. Annesine benzeseydi keşke. Bak kadın sesi soluğu çıkmıyordu. Varlığı bile hissedilmiyordu neredeyse. Bunları düşünürken kahin, katılabilirsin diye yanıtladı hükümdar oğlunu. Zorbanın günden güne kendisine benzemekte olan oğluna karşı duyduğu hayranlık sesinden belliydi. Aldığı cevaptan son derece memnun bir edayla ayrıldı salondan genç zorba, babasının onunla gurur duyan bakışları altında. O sırada çok yanlış bir cümle sarf etti kahin. Hükümdarının dikkatini yeniden kendi üzerinde toplamak uğruna, ''Yakında geleceğe bile hükmedeceksiniz hükümdarım ve oğlunuz gurur duyacak sizin bu sınırsız hükümranlığınıza.'' dedi. Sözlerinin zorba üzerinde istediği etkiyi yaratmadığını görünce de ısrar etti amacında. Hatta öyle büyük bir hükümdar olacaksınız ki gelecekte bütün dünya sizin isminizi anacak. Kahinin sözlerini duymuyormuş gibi dalgın gözlerle oğlunun ardından bakmakta olan zorba ayağa fırladı birden ve kâhini tutup yakasından yüzünü yüzüne yaklaştırdı. Duymuştu elbette kendisine söylenenleri. Cevap vermemesi bir kez daha duymak istemiyor olmasındandı bu bildik tanıdık lafları. Başka şeyler duymak istiyordu artık. Mesela zamanın yeniden ne zaman akacağını. Kâhinin rengi soldu, zorbanın gözlerinde kıvılcımın karşısında ve titremeye başladı bacakları. ''Zamanın durduğunu görmez misin, anlamaz mısın be adam?'' diye bağırdı zorba. ''Güneş tam tepemizde duruyor her sabah, her öğlen ve her akşam ve sen geleceğin ne zaman geleceğini bile bilemiyorsun daha. Senden kâhin olur mu be adam, olur mu söyle bana?'' Başka zaman olsa kendisini kurtaracak bir cevap uydurabilirdi kâhin ama yapamıyordu şu anda. Çünkü ilk defa korkuyordu kendi canından. Demek sabrı iyiden iyice tükenmişti hükümdarın. Demek artık kendisi için de korkmaya başlamalıydı. Zorbanın hiddeti dinene kadar ağzını açmadı kâhin. Hükümdar savurup atınca da kendisini yere çabucak sıvıştı akşamın hazırlıklarını kontrol etmek üzere. Gafili, soytarıyı ve falcıyı taşıyan araba savruldu aniden. Arabacı ilerideki çalıların arasından çıkmakta olan bir yılanı son anda fark edip birden gemlere asılmıştı. Yılan kıvrılıp geri kaçıştı. Çalılığa ne var ki yetmemişti bu zamanlama korkan atların yoldan çıkmasını durdurmaya. Yalpalayan arabayı güçlükle düzelten arabacı tekerleği kontrol etmek için atlayınca aşağıya omurdanmaya başladı muhafız da aldı başını ellerinin arasına. Zaten en arkadaydılar. Zaten topu topu 3 kişi toplamıştı. Aa evet 3 kişi bir de papağan. Şimdi de bu zamansız mola. Neyse neyse en iyisi sakin olmalıydı. Arabadan indi. İleri geri dolanmaya başladı. Gözleri tutsaklarında hayal kuruyordu geleceği hakkında. Arabadakilerden biri çıkıyordu mesela hükümdarın beklediği baş düşmanı. Onu yakalamış olduğu için de kendisini baş muhafız yaparak ödüllendiriyordu zorba. Böyle bir haberi hamile olan karısına vereceği anı canlandırdı aklında. Nasıl da gurur duyardı karısı onunla. Çocuğu biraz büyüyünce de onu alıp götürürdü hükümdara. Bakınız efendim derdi. İşte bu benim çocuğum. Emredin. O da emrinize girsin 15 yaşına bastığında. Canı sıkıldı birden muhafızın. Bir türlü kavuşamadığı çocuğuna takılmıştı şimdi de aklı. 9 ayı çoktan geçmişti hamileliği karısının ve doğmuyordu bir türlü evlatları. Zaman durduğundan beri kimse doğmuyor ve ölmüyordu bu ülkede. Doğumla ölümün arasındaki insanlarsa sıkışıp kalmışlardı zamansızlığın orta yerinde. Muhafızın uzaklaştığını gören falcı, ''Tepemi attırıyor bu zorba artık.'' diyerek homurdandı. Şimdi de teker teker saraya topluyor bizleri. Ne istiyor bizden? Her şeye hükmettiği halde zamana gücünü yetiremedikçe bizden mi çıkartıyor acısını dedi falcı. Yavaş konuşmasını işaret etti soytarı eliyle göstererek hemen ileride kendilerini göz hapsine almış olan muhafızı ve ''Sen zorbayı tanımıyorsun galiba'' dedi kısık sesiyle. ''O dünyanın kendisi için yaratıldığına inanır. Zaman bile onun için akar yeryüzünde. Sen onu tanıyor musun ki?'' diye araya girdi gafil. ''Herkes kadar'' dedi soytarı memnuniyetsizlikle. ''Ama onun zulmüne uğrayan çok insan tanıdım.'' Falcı için çekti bu cevap karşısında. Kendisi de bir güzel tatmıştı zulmünü hükümdarının. Ondandı yıllardır çektiği açlık. Bir zamanlar gelecekten haber getirmesi için bir tek kâhine izin verdiğini açıklamıştı zorba ve yasak etmişti fal bakılmasını bütün ülkede. O gün bugündür nice işler denemişti falcı fakat beceremiyordu işte fal bakmaktan başkasını. Açtı karnı. Yıllardır açtı. Boş ver dedi gafil kadına. Kendi geleceğini bilmek kadar kötüdür başkalarının geleceğini bilmek. Mesela yılanların hükümdarı gibi olacak bence zorbanın sonu da ve bunu bilmek acı veriyor bana. Çünkü bizi de sürüklüyor yanında. Güldü falcı. Yılanların hükümdarı mı diye sordu soytarı. Nasıl olmuş ki onun sonu? Bu hikayeyi duymadın mı hiç diye sordu gafil soytarıya şaşkınlıkla. Duymamıştı soytarı. Tam anlatmaya başlayacaktı ki gafil, arabacı işini bitirip gemleri yeniden eline aldı ve canı sıkılmış olan muhafızla atlayınca arabaya atlar toprak yolda ilerlemeye başladı. Neden sonra saraya vardıklarını bir süreliğine avluda bekletti muhafız gafili, soytarıyı ve falcıyı. Papağan da gafilin koluna tünemiş, korkuyla etrafa bakmaktaydı. Sarayın arka tarafına kurulmuş bir çadır vardı ve gün boyunca sağdan soldan toplanan insanları oraya yerleştiriyorlardı. Birazdan onları da alacaklardı. Çadıra götürülme zamanı gelince eliyle kendisini takip etmelerini söyledi muhafız. Üç kişi, üç kişiydi. Aa evet bir de papağan vardı. Diğer muhafızlar kadar olmasa da layıkıyla hizmet etmeye gayret etmişti hükümdarın isteklerine. İsteksizce çadırdan içeri soktu şüpheli bulduğu bu üç insanı ve ayaklarını süreye uzaklaştı. Soytarı önden girdi. Falcı onu izledi. En son gafil girdi içeri ve gördüğü manzara karşısında durup bakma ihtiyacı hissetti. Ne biçim bir yerdi burası? Nasıl bir durumun içine düşmüşlerdi? Zar atmak ister misin diye sordu gafile çadırın girişinde bağdaş kurmuş oturmakta olan bir adam. Belli ki kumarbazdı. İstemem dedi gafil. Ben zar atmam. Zar atmak ister misin diye tekrarladı sorusunu kumarbaz. Ters ters baktı gafil ve ilerledi. Başkasını bul ya da kendin oyna. Bırak beni de aklımı toplayayım. Arkasından bağırdı kumarbaz. İyi bir kumarbaza benziyorsun ama bunu söylemek için önce oyununu görmem lazım. Cevap vermedi gafil. Yürüyüp gitti. Çadırın sonuna kadar yol arkadaşlarının ardından. Nasıl kurtulacağız buradan dedi soytarı gafil ile falcıya. Beni düşünme dedi gafil. Sen kendini kurtarmaya bak. Dalgındı. Hatta dinlemiyor gibiydi soytarıyı. Tadı kaçtı soytarının. Yol boyunca iyi bir güçlü oldukları hissine kapılmıştı nedense. Ya da falcıya pek güvenmemişti de aslında. En azından gafil ile ikili olacaklarına inanmıştı. Birlikte bir çıkış yolu bulacaklarını sanmıştı. Bunu yüksek sesle söylemese de. Tadı kaçmakla kalmadı. Suratı da asıldı. Bildiği bir kurtuluş ümidi vardı ama yalnız başına yapamazdı. Ya da yapardı fakat yalnız kurtulmak değildi amacı. Suratı asılmakla kalmadı, aklı da karıştı. Birlikte geldik buraya, öyleyse birlikte çıkmalıyız dedi soytarı. Saçmalama diye cevap verdi falcı. İsterseniz siz birlikte davranın ama beni yok sayın. Madem ki getirildim zorla, öyleyse zorbadan öcümü almadan çıkmayacağım. Bir varmış bir yokmuş dedi gafilin kolundaki papağan ve falcının koluna geçti. Herhalde hareketsizlikten sıkıldığından. Dikkatlice soytarıya baktı gafil. Ciddiydi galiba bu garip kılıklı, kısık sesli genç adam. Sanki bir planı var gibiydi ve nedense gafili de ortak etmek niyetindeydi. Falcının hızla kalkıp yer değiştirmesinin ardından vezir girdi içeri ve dağıldı gafilin düşünceleri. Susmaları emredildi çadırdakilere. Vezirin söyleyeceği önemli şeyler vardı. Bir süre sonra hükümdar gelecekti ve kahinle birlikte teker teker inceleyecekti tutsakları. Bir uğultu dolaştı kalabalığın içinde. Tutsak lafı hoşlarına gitmemişti herhalde. Bir planı olduğunu fısıldadı soytarı gafile. Tamam dedi gafil bu inatçı gence. Tamam anladım bir planım var ve birlikte kurtulacağız. Ama şimdi sus da zamansız kesilmesin başımız. Yüzü asıldı soytarının. Hem sanki zaman akmadığı müddetçe başlarının kesilme imkanı var mıydı? Vezir yanındaki muhafızlarla terk edince çadırı, insanlar yine döndüler eski hallerine. Konuşanlar laflarına, susanlar düşüncelerine. Soytarı ise inatla planını anlattı gafile. Şaşırdı gafil kendisine söylenenlere. Pek de inanmadı açıkçası yol arkadaşının bulduğu çareye. Yine de tamam dedi anladım. Sen şimdi dediğin zaman seninle birlikte koşup takla atacağız. Sevindi soytarı ve zorba gelene kadar heyecanını atmak için yılanların hükümdarı ile ilgili hikayeyi anlatmasını istedi gafilden. İstemeye istemeye razı oldu gafil. Fakat zorbanın gelişini haber veren muhafız yüzünden hikaye bir kez daha anlatılamadan kaldı. Hükümdar çadıra girdi tüm haşmetiyle. Oğlu ardında, kahin yanında, vezir önünde. Bak dedi kahine. Bak da söyle. Hangisidir kehanette bahsedilen tahtımın düşmanı? Allem etti kahin, kallem etti. Başını bir sağa bir sola çevirdi. Ama göğsünü geri geri gösterebileceği hiç kimseyi göremedi. Teker teker öne çıkarttı herkesi ve teker teker geri gönderdi. Fakat bulamadı işaret edecek kimseyi. Belki hala sokaklarda geziyordur saygıdeğer hükümdarım demek istedi ama alacağı tepkiden çekindi ve gözlerini kapatıp çadırdaki havayı içine çekti. Gayipten bir şeyler hissetmek ister gibiydi. Oysa tek yaptığı içinden hükümdara söylenmekti. Meçhul kişinin bu bir çadır insanın içinden çıkacağı ne malum? Hırsından aklı gitmiş bu adamın. İyi de ben şimdi ne yapayım? Beklemekten bunalan zorba zaman akmaya başlar başlamaz kahinin başını vurdurmayı düşündü. Nasıl bir kahinse artık zamanın duracağını bilmişti ama ne zaman akacağını söyleyemiyordu. Zamanın akması için tahtına göz dikeni alt etmesi gerektiğini söylemişti ama göz dikenin kim olduğunu seçemiyordu. Yiyecek bir şeyler getirmelerini buyurdu yanındakilere. Yerken sakinleşmeyi umuyordu zira. Yoksa elinin tersiyle indiriverecekti kahinin suratının ortasına. Kahin ise kara kara düşünmeye devam etmekteydi, aklının kuytusunda. Bir şeyler yapmalıydı. Yapmalıydı ki girsin yeniden zorbanın gözüne. Onun bir süredir iyiden iyi huysuzlaştığını fark etmişti aslında. Ama ihtimal vermemişti sonunda kendisine bile düşman olacağını. Bütün bunlar hükümdarın oğlunun işiydi. Biliyordu onun kendisini hiç sevmediğini. Kesin onun başının altından çıkıyordu hükümdarın artan hiddeti. O sırada elindeki papağanı yere bırakıp ağır adımlarla ilerledi falcı öne doğru ve hükümdarla aralarında 5 adım kaldığında durdu. İçinde dizginleyemediği bir ateş yanıyordu ve bu hırs korkusunu bile alıp götürüyordu. ''Ne var kadın?'' diye sordu zorba. ''Nedir maksadın?'' Gözlerini zorbaya dikti falcı ve zehirli sözlerini zevkle fırlattı. ''Çok yakında hükümdarlığınız elinizden alınacak ve sonsuzluğa karışacaksınız. Oturun tahtınıza şimdi, yakında yok olacaksınız.'' Öyle bir şey hissettiği için söylememişti bu sözleri falcı. Yıllardır onun yüzünden canı yandığı için yakmak istiyordu zorbanın canını. Hepsi buydu. Duraladı zorba. Ne demekti bu şimdi? İstemiyordu ağzı bunca uğursuz bir kadını dinlemeyi. Zehirli bir yılan tarafına ısırılmış gibi hissediyordu kendisini. Sen ne diyorsun be kadın diye kükredi. Ben dünyaya hakim olacağım öyle söylüyor kahin. Hadi kahin söylesene yine o güzel sözlerini. Cevap veremedi kahin. Beklemiyordu o anda kendisine bu sorunun sorulmasını. Ama dur dedi zorba. Belki de yalancının tekisin sen. Ve esas bu kadın biliyor geleceği. Acaba hanginiz yalancı? Falcı mı yoksa sen mi? Olduğu yerde büzülüverdi kahin. Cevap da veremedi. Kaçamadı da. Derken açabildi sonunda ağzını ve aklına gelen ilk sözlere sarıldı. Yaşama tutunur gibi. Zamanın akması ve sizin dünyaya egemen olmanız yakındır hükümdarım. Çünkü kehanette tahtınıza düşman olduğu söylenen kişi şu anda bu çadırda elinizin altındadır. Neden böyle bir şey söylemişti ki sanki? Düşmanının kim olduğunu soracaktı şimdi hükümdar ve öylesine birini gösterip şimdilik kurtulsa bile yalanı er geç ortaya çıkacaktı. Sordu hükümdar tahmin edildiği üzere. Kim kahin söyle hangisi düşmanım? Telaş içinde gözlerini kalabalığın üzerinde gezdirdi kahin ve dik bakışları yüzünden midir bilinmez gafili işaret etti eli. İşte budur tahtınızın düşmanı. Gafilden yana çevirdi başını hükümdar ve her ne kadar şüpheyle baksa da kahinin sözlerine canı birilerinin canını yakmak istediği için delicesine gözleri parladı. Soytarı telaşlandı. Ama telaşlanmadı gafil. Bir şeyler yapmak için sakin kalmak gerektiğinin farkındaydı. Hadi diye fısıldadı soytarının kulağına. Hadi atalım şu mucize taklayı. Şimdi tam zamanı. Kendine geldi soytarı ve hızlı hızlı hatırlattı mucizelerin gerçekleşmesi için can alıcı noktayı. Ben şimdi dediğimde ve aynı anda atacağız tamam mı? Ardından da beklemeksizin gafilin cevabını öne atıldı. İki adam aynı anda eğilip takla attılar ve birden yok oluverdiler ortadan. Deliye döndü hükümdar. Nasıl kaçabilirlerdi gözlerinin önünde ve kapıyı kullanmadan? Kahine saldırdı, yanında oturan oğluna bağırdı, en sonunda veziri kovaladı. Yemin etti avazı çıktığınca bağırarak. Düşmanı olsa da olmasa da, zamanı yeniden akıtmaya yarasa da yaramasa da yakalayacaktı o adamı. Bir de yanındaki soytarı kılıklıyı. Değil mi ki dalga geçmişlerdi apaçık onunla ve rezil etmişlerdi onu herkesin ortasında. O halde çok ama çok büyük olacaktı cezaları. Atlarını mahmuzlayıp çabucak terk ettiler sarayı muhafızlar. Çadırdakiler ise zindana kapatıldılar. Bütün bu kargaşanın içinde kimse fark etmedi kumarbazın kaçtığını, papağanın da onun ardına takıldığını. Birinci ayrımın sonu sayfa 21.